Tefsiri, Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Farvardin 1403, Hicri Kameri 29 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 9 Nisan 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm Müslüman dünyasına tebriklerimizi sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından sırasıyla Ramazan ayının faziletleri üzerine din alimi Hüccetül İslam Sadegi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ramazan Bayramı özel programı ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yarın İran ile birlikte birçok Müslüman ülkede Ramazan bayramı, bu yüzden İslam İnkılabı lideri mübarek Ramazan bayramını İran'da kıldıracak. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Siyonist rejimin Gazze'deki suç ve katliam sürecinin durdurulmasına vurgu yaptı. Bloomberg, İran'ın İHA alanındaki ilerlemesini itiraf etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Amerika'nın tüm itibarını Gazze'deki soykırımı desteklemek için harcadığını belirtti. Gazze'de son 24 saatte hastanelere getirilen şehit sayısı 153'e yükseldi. Ve İnsan Hakları Örgütü, Gazze'de Filistinli çocuklar açlıktan ölmek üzere olduklarını belirtti. Şimdi haberler.
Mübarek Ramazan ayının son bulması ile birlikte yarın Ramazan bayramı namazı İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından Tahran musallasında kıldırılacak. Yarın İran'da birçok ülke, birçok Müslüman ülke ile birlikte mübarek Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacaktır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Iraklı mevkitaşı Abdüllatif Raşid arasındaki gerçekleşen telefon görüşmesinde İslam ümmeti ve ülkelerinin Siyonist rejimin Gazze ve Filistin'de suç ve katliam sürecinin durdurulması için etkin işbirliği ve çaba yapmasına vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid arasında telefon görüşmesi yapıldı. Mübarek Ramazan bayramını Irak halkı ve hükümetini karşılıklı olarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Reisi, yapılan telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi benzerliklere sahip ilkelerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin giderek daha da artmasını temenni etti. Siyonist rejimin Gazze'de Filistinlilere karşı işlediği benzeri görmemiş suç ve zulmün yarattığı üzüntüden İran ve Irak'ın ve İslam dünyasının en önemli ortak meselesi olduğunu belirten Reisi, tüm Müslümanların bütün kapasitesini Filistin halkına karşı yapılan soykırımın durdurulması doğrultusunda kullanması gerektiğini vurguladı. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid der sıcak selamlarını İslam İnkılabı rehberine ileterek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve derin olduğunu belirtti. Abdüllatif Raşid ülkesinin kötü niyetli kişilerin komplolarına rağmen Tahran ve Bağdat arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye çalışması gerektiğine inandığını ifade etti. Filistin rejiminin Gazze'deki mazlum Filistinlilere karşı işlediği suçların devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Abdüllatif Raşid, bazı ülkeler bu soruna kökten çözüm bulmak yerine sorunu daha da karmaşık hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İslam ülkelerinin Filistin sorununu çözmek ve bu mazlum milletin haklarını elde etmek için operasyonel bir plan bulması gerekiyor dedi.
İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumu genel sekreteri, mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Ramazan bayramı vesilesiyle mazlum Filistin milletinin acı ve çilelerinin Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğüne kavuşma halavetine dönüşeceğini belirtti. Mübarek Ramazan bayramı Müslümanların en büyük bayramlarından biri sayılıyor. İslami kalabalık lideri Külesi'ne bağlı Hilal Gözlem Merkezi'nin bildiğine göre yarın çarşamba 1 Şevval 1445 mübarek Ramazan bayramının ilk günüdür. İslam mezheplerine yakınlaştırma koruma genel sekreteri Hücretül İslam Hemid Şehriyari mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Allah'ın kulu olma ve nefsi tesip etmedeki başarılı olma bayramını dünya Müslümanlarına kutladı. Şehriyari İslam ümmetinin Ramazan ayında iradeyi güçlendirmekle Allah'ın rızası ve Kur'an-ı Kerim gölgesinde yaşamaya ve Allah'a yakınlaşma doğrultusunda adım attıklarını ve Ramazan bayramında Müslümanların yan yana namaz için durup Yüce Allah'ı zikretme halavetiyle ağızlarını tatlandırdığını söyledi.
Bloomberg Haber Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA sektöründe son yıllarda ilerleme kaydettiğini ve bu ülkeyi insansız hava araçlarının savunma kapasitesini en iyi anlayan bölgesel bir oyuncuya dönüştürdüğünü yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücünün son yıllarda özellikle insansız hava araçları alanında gösterdiği ilerleme, askeri ve batılı uzmanların dikkatini çekmiş ve son yıllarda İran'da yerli üretim insansız hava araçlarına yönelik yeni talepler görülmeye başlanmıştır. Bloomberg Haber Ajansı, Salı günü İran'daki İHA üretimi ve imalatının gelişmesine ilişkin bir raporda, İran İHA'larının şu anda Güney Amerika'dan Orta Asya'ya kadar en az 5 ülkede üretildiğini ve İran teknolojisini, yardımını veya üretimini kullanan ülke sayısının en az 12 ülkeye ulaştığını bildirdi. Bloomberg'e göre İran'ın ürettiği ilk İHA'ları Irak'la 8 yıl süren savaş sırasında gerçekleştirilmiş, Amerika ve Suudi Arabistan, Irak'ın idam edilen devrik diktatörü Saddam'a silah ve mali yardım sağlarken savaşta 250 bin İranlı hayatını kaybetmişti. Savaşta ancak İran üniversiteleri, özel şirketleri ve askeri araştırma merkezlerinden oluşan bir İHA üretim ekosistemi oluşturarak dayatılan savaşta Irak'a karşı direnmeyi başardı. Habere göre İran'ın İHA'ları artık daha iyi ve daha gizli çalışır hale geldi ve İslam Cumhuriyeti'ni bölgesel bir aktöre dönüştürebildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevani, Amerika'nın tüm itibarını Gazze'deki soykırımı desteklemek için harcadığını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yerevani dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada tüm uluslararası taleplere ve ateşkes sağlaması yönündeki 27-28 sayılı Güvenlik Konseyi kararının onaylanmasına rağmen İsrail uluslararası kuralları hiçe sayarak Gazze halkına yönelik soykırımına devam ediyor ve bölgedeki güvenlik ve insani durum daha kötü hale gelmiştir dedi. Amerika'nın tüm itibarını Gazze'deki soykırımı desteklemek için harcadığını belirten İrvan'ı, Gazze'deki barbarca ve soykırım eylemlerinden yanı sıra uluslararası hukukun defalarca ihlal edilmesi, Amerika'nın açık rızası ve tam siyasi mali ve askeri desteği ve katılım olmasaydı mümkün olamazdı ifadesini kullandı. İrvan'ı Rusya ve Çin'in Amerika'nın kararını veto etmesiyle ilgili olarak Amerikan Güvenlik Konseyi'nde ikiyüzlü bir oyun oynuyor. Washington'un 27 Mart'ta Rusya Federasyonu ve Çin tarafından veto edilen karar taslağını teklif etmekteki asıl amacı uzlaşmaya dayalı bir metin hazırlamak değildi. Aksine İsrail'e refahta askeri operasyonlar düzenlemesi ve Gazze'deki etnik temizliği yapması için yeşil ışık yakmayı amaçlıyordu ifadesinde bulundu. Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki diplomatik binalarına yönelik terör saldırısına değinen İrvan'ı, İsrail rejimi bu eylemiyle Birleşmiş Milletler şartını uluslararası hukuku, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal etti dedi. İrvan'ı İsrail'in uluslararası cezalardan muaf olması uluslararası yasaların meşruiyetini sorguluyor ve Güvenlik Konseyi'nin bu terör saldırılarını kınayamaması üzücüdür diye kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı günlük raporda, işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırıları yüzünden son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan şehit cenaze sayısının 153, yaralı sayısının ise 60 olduğu duyuruldu. Şehit cenazelerinin bir kısmını işgal güçlerinin Şifa Hastanesi ile çevresinden ve Han Yunus'tan çekilmesinden sonra buralarda enkaz altından çıkarılanların naaşları oluşturuyor. İşgal güçlerinin bu bölgelerden çekilmesinden sonra şimdiye kadar gerek işgalcilerin şehit edip caddelere ve yollara savurduğu kişilerin ve gerekse enkaz altından çıkarılanların toplam sayısının ise 409'u bulduğu açıklandı. Bu bölgelerde enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar ise devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 33.360, yaralıların sayısının ise 75.993 olduğu, ancak bu sayının henüz enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından şehit edilip cesetleri yollara savrulanlardan hala toplanmamış olanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. Enkaz altında kalanların ve yollara savrulanların tümünün toplanması durumunda şehit sayısının 40 bini geçeceği tahmin ediliyor. İşgal güçlerinin 186 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının ise 120 bini geçtiği belirtiliyor. Bunların %73'ünü de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçlerinin çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Siyonist işgal güçlerinin Gazze şehrinin batı kısmında yer alan Şifa Hastanesi ile çevresinden ve Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Han Yunus bölgesinden çekilmesinden sonra sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde yaptıkları aramalarla yollardan ve enkaz altından şimdiye kadar 409 şehit cesedinin çıkarıldığı açıklandığı enkaz altında kalanların ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Sivil savunma sözcüsü binbaşı Mahmut Basal yaptığı açıklamada Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Şifa Tıp Kompleksi bünyesinde ve çevresinde ve Han Yunus vilayetinde işgal güçlerinin yıktığı binaların enkazları altında kalanların cesetlerinin çıkarılması için faaliyetleri sürdürdüğünü söyledi. İşgal güçleri bu bölgeden çekilmeleriyle birlikte başlatılan çalışmaların hükümete bağlı muhtelif organlarla ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde sürdürüldüğünü ifade etti. Basal konuyla ilgili olan uluslararası kuruluşlara ve uluslararası topluma enkaz kaldırma ve enkaz altında kalanların bulunması için ihtiyaç duyulan araç ve makinelerin tedarik edilmesi konusunda kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Basal ayrıca işgal güçlerinin söz konusu bölgelere saldırılar düzenlemesinden sonra kendilerine yapılan müracaatlardan anlaşıldığına göre birçok kişinin çocuklarını ve yakınlarını kaybettiğini, onların enkaz altında olduklarının tahmin edildiğini dile getirdi. Halen de işgal altında binlerce şehit naaşının bulunduğu tahmin edilmektedir. Enkaz altında kalarak şehit olanların çıkarılması durumunda işgal rejiminin 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşında şimdiye kadar şehit ettiği insan sayısının 40 bine geçeceği tahmin ediliyor. İşgal güçleri kontrol altında tuttukları bölgelerde sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları çıkarmalarına veya işgalciler tarafından öldürülüp caddelere ve yol kenarlarına savrulanların cenazelerine toplamalarına engel oluyorlar.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de açlık ve gıda malzemelerinin olmayışı yüzünden Filistinli çocukların hayatını kaybettiğini bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in kendilerine karşı başlattığı açlık savaşının gölgesinde Gazze'li çocukların yetersiz beslenme nedeniyle hayatlarını kaybettiğini dikkat çekerek, bu rejime farklı düzeylerde yaptırım uygulanması gerektiğini yineledi. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'e başta silahlar olmak üzere çeşitli düzeylerde yaptırımlar uygulanması yönündeki daha önce yaptığı çağrılarını sürdürdü. İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmaya başladığından beri Gazze'deki çocuklar açlık ve kıtlığın yarattığı sorunlar nedeniyle ölüyor. İnsan Hakları Örgütü'nün bu açıklamasında Gazze'deki hamile ve emziren annelerin de ciddi derecede yetersiz beslenme ve su kaybı yaşadığı, Gazze hastanelerinin onlara hizmet veremediği belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca ilgili tüm ülkelerin İsrail'e yönelik hedefli yaptırımlar uygulaması ve İsrail'e silah transferini askıya alması gerektiğini, böylece bu rejimin kabinesinin Gazze'ye yardımın ulaşmasını garanti etmesi için baskı altına alınması gerektiğini vurguladı.
İsrailliler Türkiye'de 18 yeni şirket kurduğu belirtildi. Ayrıntılı habere dinliyorsunuz.
Gazze şeridine yönelik İsrail'in 6. ayını geride bırakan saldırıları uluslararası alanda yoğun tepkilere yol açmaya devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son verilere göre 33.175'e yükseldi. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sert tepkilerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İsrail'i soykırım yapmakla suçluyor. Ancak Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürmesi kamuoyunda tartışma yaratıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre İsrail sermayeli şirketlerin Türkiye'ye gelip şirket kurmaya devam ettiği ortaya çıktı. Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam 18 İsrail sermayeli şirket Türkiye'de kuruluş gerçekleştirdi. Bu şirketler arasında 3 anonim ve 15 limited şirket bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre ise Türkiye'de faaliyet gösteren toplam İsrail sermayeli şirket sayısı 505. Bu şirketlerin bir kısmı Türk ortaklarla birlikte iş yaparken doğrudan yatırımların tutarı ise 431 milyon doları buluyor. Türkiye'de İsrail sermayeli şirketlerin sayısının artması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyunun duyarlılığını ve tepkilerini tartışmaya açarken, ticari ilişkilerin geleceği konusunda da soru işaretleri oluşturuyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Ticaret Bakanlığı bazı ürünlerin işgal altındaki topraklara ihracatına kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Türkiye Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren İsrail'e bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması uygulandığını ve bu konunun Tel Aviv yetkililerine duyurulduğunu açıkladı. Bakanlık kısıtlama kararını duyurduğu açıklamada ayrıca şunları belirtti. Bu karar Tel Aviv, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda ve kesintisiz insan yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre Ankara'nın kısıtlama kararı inşaat demiri, yassı çelik ürünleri, mermer ve seramik dahil 54 ürün grubunu kapsıyor. Daha önce Türkiye eski başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 20-23 Nisan tarihleri arasında ülkenin işgalci İsrail rejimiyle ticaretine karşı Gazze'de çocukların ölümüne yol açan ticareti durdurun sloganıyla 4 günlük yürüyüş düzenleyeceğini bildirmişti. Ankara'nın Tel Aviv'le ticareti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetini sert bir şekilde eleştiren Türkiye'nin eski başbakanı Davutoğlu, İsrail rejimiyle ticarete karşı Akdeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki Ceyhan Limanı'na doğru yürüyüşün düzenleneceğini ifade etmişti. Ahmet Davutoğlu ayrıca iktidar partisi Adalet ve Kalkınma'nın son seçimlerde yenilgiye uğramasını Ankara'nın Siyonist rejime yönelik politikalarının bir sonucu olarak nitelemişti. Türkiye'nin işgalci İsrail rejimiyle ticareti Türk partileri ve bu ülke halkı tarafından defalarca sert bir şekilde eleştirilmiştir.
Irak İslami Direnişi grubu işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin önemli hedeflerine 3 kez hedef aldı. İran'ın haberine göre Irak İslami Direniş grubu Sarı Günü yaptığı açıklamada bu grubun Siyonist rejimin Afşelon'daki bir hayati hedefi petrol limanını ve rejimin başka bir hayati hedefine vurduğunu söyledi. Irak İslami Direnişi bir başka açıklamasında işgal altındaki Filistin'de hayatı bir hedef olan Beir Saba'daki Hatsarim hava üssünde aralarında bulunduğu Siyonist rejime ait iki bölgenin direniş güçleri tarafından hedef alındığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün İranlı bilim insanlarının iktidar ve izzet simgesi olmasıyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi takviminde 20 Farvardin yani 8 Nisan gününün Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olarak adlandırılması, İran bilim insanlarının nükleer sanayi alanındaki sürekli çabalarının sonucudur. Bu çabalar sonucu her gün nükleer sanayi alanında yeni kazanımlara imza atılır. 9 Nisan 2006'da İran'ın barışçıl nükleer teknoloji ve uranyum zenginleştirme zinciri teknolojisine ulaşmasının haberi duyurulmuş ve bu sayede tüm yaptırımlara ve aksaklıklara rağmen İran nükleer yakıt üretiminin tam döngüsünü gerçekleştirebilmiş oldu. Böylece yeni nesil santrifüjlere ulaşması ve bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na duyurulmasıyla uranyum zenginleştirme teknolojisine sahip ülkeler arasında yer aldı. İslami İran bilim insanlarının onurlu çabalarının takdir edilmesi için Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin onayıyla 20 Farvardin İran'ın resmi takviminde Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olarak adlandırıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında bu sanayide atılan adımların "Biz yapabiliriz" sloganının net bir örneği olduğunu, İran için gurur verici olduğunu vurguladı. Tüm engellere rağmen nükleer teknolojiden yararlanma faaliyetlerinin gece gündüz devam ettiğini hatırlatan Muhammed İslami, bu alanda stratejik bir sıçrama ve atılımında gerçekleştiğini, farklı alanlarda farklı kazanımların elde edildiğini de belirtti. Tıp, sanayi, tarım ve modern teknolojiler alanındaki nükleer teknolojinin önemine değinen İslami, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında daha fazla çaba gösterileceğini belirterek, İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nın kurulmasının 50. yıl dönümünün öneminin altını çizerek, ayrıca gelecekte yeni kazanımların tanıtılacağını, bu kazanımların tıp ve sağlık, tarım ve gıda, sanayi, çevre ve nükleer sanayi prosedürleri kapsamında olacağını vurguladı. Nükleer bilim ve teknoloji insan hayatıyla iç içe girmiş çağımızın en önemli ve hassas bilim ve tekniklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde ise nükleer teknoloji teşhis ve tedavide, sağlıkta, sanayide, tarımda ve enerji üretiminde de kullanılmaktadır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti yerel uzmanların yeteneklerine güvenerek nükleer enerjinin barışı kullanımına yönelmiş ve nükleer teknoloji alandaki ekipmanların yaklaşık %90'ı yerli olarak üretilmekte. Tüm bunlar İran bilim insanlarının büyük gayret ve çabaları sonucu elde edilmiştir. İran'ın nükleer gelişmeleri 4 alanda sınıflandırılabilir. Radyasyon, enerji, yakıt üretimi, araştırma ve geliştirme. Uranyum ve zenginleştirme teknolojisine sahip İran, çeşitli teşhis, tedavi ve palyatif radyofarmasötikler üretebilmektedir. İran radyofarmasötiklerinin kalitesi o kadar iyi ki bu ilaçlar dünyada 1. ila 3. sırada yer alıyor. İran'da radyo Farmasötik üretimi 1 milyon hastanın hayatını kurtarmıştır ve artık bu ilaçlar dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Enerji alanında Buşehir nükleer santrali için yakıt ikmali yazılımının üretilmesi veya tesis çalışanlarının radyasyon dozunu almalarına yönelik çevrim içi izleme ve okuma sisteminin geliştirmesi ve ilave radyasyon alınması nedeniyle meydana gelen zehirlenmelerin önlenmesi için gelişmeler yaptırımlara rağmen İran uzmanların çabaları ile elde edilen başarılar arasında yer alıyor. İran Atom Enerjisi Ajansı kurumu da ülkenin toplam enerji portföyünden nükleer elektrik %20'sini elde etme ve üretme hedefi belirlemiştir. Nükleer elektrik en temiz ve en uygun maliyeti enerjilerden biri olarak kabul edilmekte ve kullanılabilecektir. Ve diğer temiz ve daha uygun maliyetli enerjilerin üretimi sağlayanak dek yerkürenin ısınması için olumsuz etkilerin önlenmesine de katkı sağlayabilir. Dünyada iklim ve ekosistemde meydana gelen değişiklikler nedeniyle tüm ülkeler sera gazı ve karbon üretimini sıfıra indirmeyi taahhüt etmişti ki bu küresel yükümlülüklerden biridir ve İran'da bu yönde ilerlemektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz çocukların Gazze Savaşı'nın başlıca kurbanları olması ile ilgili. Son günlerde Birleşmiş Milletler'in çeşitli organları Gazze'de çocuklar başta olmak üzere insani durumun vahameti hakkında yayımladığı yeni raporları işgal rejimi ordusunun suç dosyasını daha da kabarttı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF sözcüsü James Elder şunları söyledi. Gazze şeridinin güneyindeki Rafah'ta 600 bin çocuk açlık çekiyor, korku içinde yaşıyor ve İsrail güçlerinin hedefi olma riskiyle karşı karşıya. UNICEF, Elder'in X platformu üzerinden Rafah'ta İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren ve 1,5 milyon insanın yerinden edilmesinin ardından acı çeken çocukların durumunu gösteren bir video yayımladı. UNICEF sözcüsü Gazze'deki umut kelimesinin sözcükten çıkarmak üzere olduğunu belirterek şöyle dedi. Çocuğu için kaygılanan, çocukluğa inanan bir ebeveyn duygusuna sahip olan herkes Rafah'ta bu acıya son vermelidir. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki topraklardaki insani işler koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'deki Filistinli çocuklar arasındaki yetersiz beslenmenin benzeri görmemiş bir düzeye ulaştığını belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'da X sosyal ağındaki sayfasında yer alan bir mesajda Gazze şeridindeki gıda güvenliği durumunun çok ciddi olduğunu belirtti. Gazze şeridine ve işgal altındaki bölgenin diğer bölgelerine yapılan her saldırıda ilk kurbanlar arasında çocuklar yer alıyor. Filistin'de 2000 yılından 2021 yılının sonuna kadar şehit olan çocuk sayısı 11 yıl içinde 2230 kişiye ulaşırken, Siyonist ordusunun Gazze'de sadece son 6 ayda düzenlediği yeni saldırılarda şehit olan yaklaşık 33 bin kişinin 14.350'den fazlasını çocuklar teşkil ediyor ki bu oran, savaşta şehit olanların %44'ü çocuklara ait olduğunu ve bu orana kadınlar ve anneler de dahil edildiğinde %70'in üzerine çıkıyor.
Nitekim işgalci güçler Gazze'de her saatte ortalama 4 çocuğu öldürüyor. Bunun yanı sıra 43.349'dan fazla çocuk da anne veya babasını veya her ikisini kaybetmiş ve rejimin sürekli saldırısından korktuklarında sığınacakları kimse yok. Gasıp Siyonist rejimin bombalamaları çocuklarda ağır psikolojik hasara da yol açmıştır. Acaba Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun göz önünde kaç Filistinli çocuk daha şehit edilecek ve ne zamana kadar bu olaylara seyirci kalacakları? Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi bu rejimi büyük suçlardan sorumlu tutabilir mi? Elbette Siyonistlerin saldırı ve katliamlarından sağ kurtulan çocuklar önlerindeki tehditleri geride bırakabileceklerinden hiç emin değiller. Gazze sakinlerinden %5'i şiddetli gıda güvensizliğinden mustariptir ve bu durum çocuklar arasında çok daha kötüdür ve Gazze'de 5 yaşın altındaki çocukların çoğu ciddi şekilde yetersiz beslenmektedir. Şu ana kadar Gazze'deki hastanelerde yetersiz beslenme nedeniyle çok sayıda yaralı çocuk hayatını kaybetmiştir. İsrail'in Gazze'ye yeterli miktarda yiyecek ve su girişimi engellemeye devam etmesi nedeniyle çocuklar hamile ve emzirilen anneler ve emziren anneler ve engelli kişiler yetersiz beslenme riskiyle daha fazla karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca fırınlara ve tarım ürünlerine yönelik sistematik bombalamalar da sürüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Fazilet ve maneviyat ayı olan mübarek Ramazan ayının artık son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayın önemi ve faziletiyle ilgili birkaç programda, özellikle telefon görüşmesinde uzman konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Mübarek Ramazan ayının fazileti, maneviyatla ilgili olan bu ayın değeri hakkında sizleri bilgilendirdik. Bugün sohbetimizde de yine bu ayın sonlarına geldiğimiz şu günlerde Kur'an-ı Kerim'in faziletini incelemek istiyoruz. Özellikle Ramazan ayında Kur'an okumanın ve Kur'an'ın ne kadar faziletli bir amel olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle Müslümanların yaşamında Kur'an-ı Kerim'in fazileti konusunda Sayın Sadıge'nin görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadisleri incelediğimizde şu hususlar üzerinde durulduğunu görürüz. Birinci husus, her Müslümanın evinde Kur'an bulundurmasıdır. Bazıları, ya bizler Kur'an okuyamıyoruz, okuma yazmamız yoktur, evde Kur'an bulundurmamızın ne yararı vardır diyebilirler. Bu soruya vereceğimiz cevap şudur ki, okuma yazmanız olmadığı, Kur'an'ı okuyabilmediğiniz halde bile evinizde Kur'an'ı bulundurmanız lazımdır. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının Müslümanlardan istedikleri evlerinde Kur'an'ı bulundurmalarıdır. Her Müslümanın evinde Kur'an olması gerekir. Çocuklar iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme çağına vardıklarında yaşadıkları evin Kur'an evi, Ehl-i Beyt evi ve Müslüman evi olduğunu anlamalıdırlar. Bu yüce kitabın sayfalarının bile etkisi vardır. Kur'an okunmasa bile evde bulundurulmasının bir takım faydaları vardır. Kısacası ilk görevimiz evde Kur'an'ı bulundurmamızdır. Hadislerden anlaşılan ikinci görev ise Kur'an'a saygı göstermektir. Resulullah Efendimiz'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Men vakkaral Kur'ana fekad vakkarallah. Kur'an'a saygı gösteren ve ona saygılı davranan kimse Allah'a saygı göstermiş ve ona karşı saygılı davranmıştır. Demek ki Kur'an'a karşı yapılan saygısızlık Allah'a saygısızlık sayılır. Kur'an yüce Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'a saygı gösterilmesi gerektiğine inanan kimse Kur'an'a ve onun kelamına da saygı göstermelidir. Müslümanların Kur'an'a saygı göstermeleri gerekir. Örneğin bir toplantıya Kur'an getirilince insanların ayağa kalkması ve ona karşı saygılı davranmaları gerekir. Kur'an okununca onu dinlemek ve başkalarıyla konuşmamak gerekir. Kur'an'a abdestsiz dokunmamak lazımdır. Bunların her biri Kur'an'a gösterilebilecek saygının birer tezahürleridir. Ancak gerçek saygı Kur'an'a amel etmek, her şeyimizde onu ölçü almaktır. Kısacası Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bizden istedikleri her açıdan Kur'an'a saygı göstermek ve onu korumaktır. İlgili hadislerde vurgulanan üçüncü görev ise Kur'an'ı okuyamayanların Kur'an'a bakmalarıdır. Kur'an'ı okuyamayan kimse büyük bir istenlik ve aşkla Kur'an'ı açıp yazılarına bakmalıdır. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. اَنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفْ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٍ Okumaksızın Kur'an'a bakmak ibadettir. Elbette okur yazarı olanların da Kur'an'a bakmalarının sevabı ve faydası vardır. Hadislerde Hazreti Ali ile ilgili olarak da şöyle bir tabir yer almıştır. اَنَّظَرُ اِلَى عَلِيِّنْ عِبَادَةٍ Yani Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmak ibadettir. Bu hadisler Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birlikteliğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'le ilgili kullanılan birçok tabirler Ehl-i Beyt içinde kullanılmıştır. Ehl-i Beyt ile ilgili kullanılan birçok tabirler Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştır. Kağıt parçalarına yazılan Kur'an'a bakmak ibadet sayılıyor ise Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmanın ibadet sayıldığında asla şüphe etmemek gerekir. Bu hususu daha geniş bir çerçevede ele almak istersek şöyle demek gerekir. İnsana Allah'ı hatırlatan her şeye bakmak ibadettir. Kâbe insana Allah'ı hatırlatıyor olmasından dolayı ona bakmak, onu seyretmek ibadettir. İnsana Allah'ı hatırlatan bir alimin yüzüne bakmak ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak insana Allah'ı hatırlattığından dolayı ibadet sayılmıştır. Dördüncü görev ise Kur'an'ı dinlemektir. Kur'an'ı okuyamayan kimselerin Kur'an'ı dinlemeleri ve ona kulak asmaları lazımdır. Bizzat Kur'an'ı dinlemek bereket ve hayır vesilesidir. İnsanın maneviyatını artırır. Kur'an'ı dinleyip anlamını anlamak pekala iyidir. Ancak anlamını bilmeyen kimsenin de dinlemesi gerekir. İnsan anlamını anlamıyorum, öyleyse ne gibi yararı vardır diyerek Kur'an'ı dinlemekten kaçınmamalıdır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Men istema'a harfen min kitabillahi min gayri qira'atin keteballahu lehu hasene ve maha anhu seyye'e ve rafa'a lehu derece. Yani Kur'an'ın bir harfine kulak veren, bir ayetini dinleyen, bir suresini dinleyen kimse için dinlediği her bir harfe karşılık bir hasene ve iyilik yazılır, bir günahı silinir ve bir derece yükseltilir. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fastemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Beşinci vazife ise Müslümanların Kur'an okumayı öğrenmeleridir. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının istediğidir bu. Müslümana kendi semavi kitabını, bütün dertlerinin ve sorunlarının reçetesi olan kitabı okuyamaması hiç yakışır mı? İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir. يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ اَنْ لَا يَمُوتْ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ اَوْ اَنْ يَكُونَ ف۪ي تَعَلُّمِهِ Mümin kimseye Kur'an'ı öğrenmiş bulunduğu veyahut en azından öğrenmeye uğraşır durumda ölmek yakışır ancak. Hiç kimse ben Türk'üm, Fars'ım, Arap değilim, Kur'an'ı öğrenmenin ne gereği vardır dememelidir. Bu Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının isteklerinin tam tersidir. Kur'an'ı öğrenmek ulaşılması gereken merhalelerden biridir sadece. Daha sonra Kur'an'ı okuma merhalesi gelir ve bunun kendisi de diğer bir merhale için gereklidir. Hadislerde vurgulanan diğer bir görev biraz önce de değindiğimiz gibi Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı anlayan veya anlamayan her Müslüman için Kur'an'ı okumak bir görevdir. Resulullah Efendimizin Hazreti Selman'a şöyle buyurdukları nakledilmiştir. Ya Selman, aleyke bi qiraatil Kur'an fe inne qiraatehu kefaretun lizunub. Ey Selman, sana Kur'an'ı okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü Kur'an'ı okumak günahların kefaretidir. Bazılarının anlamayan kimsenin Kur'an'ı okumasının ne faydası vardır gibi sözleri üzücüdür gerçekten. Bu gibi sözlerin söylenmesi ilgili hadisleri bilmemekten kaynaklanıyor. Hadislerde Kur'an'ı okumanın herkes için bir vazife olduğu açıklanmıştır. Asıl amaç Kur'an diliyle tanışma, anlayıp ona amel etmektir. Bu doğrudur. Ancak onu anlamayan kimsenin onu okuma hususunda gaflet etmemesi gerekir. Bir rivayette şöyle geçmiştir. El-Kur'anu ahdullahi ila halqih feqad yenbeği lil mer'il muslim en yandura fi ahdih ve en yakra minhu fi kulli yevmin 50 aya. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratıklarına olan ahdidir. Müslümanım diyen kimsenin Allah'ın ahdine bakması ve ona başvurması ve en azından her gün 50 ayet okuması gerekir. Böylece her 4 ayda bir Kur'an hatmedilmiş olur. Eğer Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bu tavsiyelerine uyulsaydı insanlar böylesine kendi semavi kitaplarına yabancı kalmaz ve Müslümanların durumu bu hadde varmazdı. Kur'an'ın anlamını bilmeyen kimselerin de onu okumaları gerektiği hususunda, özellikle buna benzer şeylerde de insanların zihinlerinde şüphe yaratılmak istenildiğinden bu konu üzerinde daha fazla duracağız. İnşallah bir başka fırsatta bu hususu daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Kıymetli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Müslümanların dini yaşamında Kur'an-ı Kerim'in önemi, yeri ve faziletiyle ilgili din alimi Sayın Sadiki'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Şehvan gazetesi Seyit Hasan Nasrullah yöntemiyle Amerika ve Siyonist rejimin psikolojik savaşına karşı çıkmak gerektiğini, İran'da IŞİD üst düzey üyesinin tutuklandığını, İslami Kılıf Muhafızlar Ordusu'nun Siyonist düşmanın pişman edici cezaya çarptırılacağını belirtiyor. Ebrar gazetesi Siyonist rejim medyasından naklen, yerleşimcilerin kuzeydeki evlerine geri dönmelerinin Nasrullah'a bağlı olduğunu belirti haberinde şunlara yer veriyor.
İsrail-Lübnan sınırındaki yerleşimcilerin korkuları Hizbullah'ın operasyonlarını yoğunlaştırması nedeniyle derinleşiyor. Siyonist yerleşimciler arasında yapılan bir anketin sonuçları, kuzeyden kaçan yerleşimcilerin yalnızca %6'sının İsrail ordusunun bu cephedeki performansından memnun olduğunu gösterdi. Siyonist İsrail'in Kanal 13 televizyonu tarafından yapılan ankette, kuzeydeki yerleşim birimlerinde yaşayan ve bu bölgeden kaçanların %81'inden fazlasının Hizbullah'ın sınır bölgelerinden çekilmeden asla evlerine dönmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Ankete göre sınırdaki yerleşimcilerin sadece %5'i kuzeydeki yerleşim yerlerine dönmeye istekli. Siyonist İsrail ordusu ile Hizbullah güçleri arasındaki çatışmalarla ilgili yapılan anketin sonuçları İsraillilerin yalnızca %6'sının ordunun performansından memnun olduğunu gösterdi. İsraillilerin %81'i mevcut durumdan ve ordunun performansından memnun değil ve kuzey sınırları konusunda karar verecek kişinin Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah olduğuna inanıyor. Böyle bir durumda kuzeyden kaçan Siyonist yerleşimciler evlerine nasıl dönebilirler? Siyonist televizyon kanalı 13'ün askeri muhabiri Orheler bu konuyla ilgili olarak kuzeyden kaçan on binlerce yerleşimcinin bir daha evlerine dönmeyeceğini, bu durumun güney cephesi için de geçerli olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Ramazan Bayram namazının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından kıldırılacağını, Cumhurbaşkanı reisinin hükümetin hiçbir zaman ilerleme ve gelişmeyi yaptırım, tehdit ve baskılar bahanesiyle durdurmadığını, Şam şehitlerinin Tahran ve İsfahan'da görkemli törenle uğurlandığını duyuruyor. Horasan gazetesi Gazze'de her saatte 4 Gazze'li çocuğun şehit edildiğini belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu yayımladığı bir raporda Gazze şeridinde her saat 4 çocuğun şehit edildiğini açıkladı. Rapora göre işgalci rejimin saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yaklaşık 14.350 çocuk şehit oldu. Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların %44'ü çocuk. Raporda Gazze'de 43 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşadığı açıklandı. Gazze şeridinde enkaz altında kalan ve halen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının %70'ine tekabül ediyor.
Rüyeş-i Millet gazetesi Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'nden nakden İran konsolosluğuna saldırının Siyonist rejimin iç ve dış sorunlarını yoğunlaştırdığını, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi İrevani'den nakden Güvenlik Konseyi'nin terörist Ceyş-ül-Zulüm grubu eylemini kırmasını istediğini, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Filistin'e destek politikasının 13. hükümetine yoğun şekilde izlendiğini belirtiyor. Cam-ı Cam gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan vatandaşlarının Türkiye'ye girişini yasakladığını belirtti haberde şunlara değiniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahat etmesini yasaklayan bir kararname yayımladı. Rusya merkezli TASS haber ajansında yer alan habere göre bu karar belgesi Türk hükümetinin resmi gazetesinde yayınlanmış olup yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Erdoğan'ın imzaladığı kararda umuma mahsus yabancı pasaport sahibi Tacikistan vatandaşlarının Türkiye vizesiz seyahatinin yasaklanmasına karar verildiği ifadeleri yer aldı. Bu karar ile ilgili olarak Tacikistan'ın Asya Plus internet sitesi bu eylemin yabancı uyruklular ve uluslararası koruma yasasına dayanılarak gerçekleştirildiği söyleniyor dedi. Geçtiğimiz günlerde Türk medyası Moskova'da gerçekleştirilen terör eyleminin iki faili olan Feridun Şamsuddin ve Tacikistan vatandaşı Seyyid Ekrem Recep Alizade'nin Türkiye'ye sihat ettiğini ve buradan Moskova'ya gittiklerini bildirmişti. Moskova'daki terör eyleminin ardından Türkiye saldırıyı üstlenen DAEŞ destekçilerine yönelik çok sayıda inceleme ve baskın düzenledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarından cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Farsça'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulluğun yüceliği.
Mübarek Ramazan bayramı bir ay boyunca Yüce Allah'a ibadet eden, işlediği günahları nedeniyle tövbe ederek iç ve dış kirlenmelerden ruh ve canlarını temizleyen ve gerçek fıtratına geri dönen Müslümanların bayramıdır.
Ramazan bayramınız mübarek olsun.
Bugün güneş her zamankinden daha parlak ve daha sıcak olarak müminlerin kalbini aydınlatıyor. Allahu Ekber'in gönülleri okşayan nidası her camiden, her evin çatısından duyuluyor.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Velillahil hamd.
الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا.
Bu semavi bayramda güneşin doğuşu ile birlikte münadinin nidası Allah'a aşık olan müminlerin kulaklarını okşayarak şöyle fısıldıyor: Ey müminler, ödüllerinizi almak için acele edin. Bugün herkes ektiği kadar hasat toplayacaktır. Ramazan bayramı, mübarek Ramazan ayının tarlasının hasat günüdür. Gerçi oruçlu müminler bu bereketli ayın her gecesinde iftar vaktinde o gün yaptıkları ibadetin karşılığını almıştır. Öyle bir karşılık ki bir sonraki gün oruç tutmayı daha tatlı ve daha zevkli kılmıştır onlara. Buna ilaveten Yüce Allah'ın onlara oruç tutabilme nimetini verdiğini ve bunu başardıkları anlatmak, sadece gerçekten oruçlu olmanın kıymetini bilen, müminler tarafından idrak edilen, anlatılması zor olan bir nimettir.
Yüce Allah namaz, hac, cihat ve benzeri ibadetlerin yanı sıra sadece oruç için, oruç benimdir ve ben şahsen onun mükafatını vereceğim diye buyuruyor. Oruçlu olan müminlerin iftar zamanında duydukları manevi zevk ve mutluluk, bizzat Allah'ın üstlendiği bu ilahi mükafatın sadece çok küçük bir parçasıdır ki, Ramazan bayramında çok büyük bir zevke varılıyor.
Değerli dostlar, bugün Hicri Kameri, Şevval ayının ilk günü, Ramazan bayramı ve fıtrata dönüş günüdür. Ramazan bayramı, insanın ilahi pak fıtrata zafer ile geri dönüş günüdür. Oruçlu Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca Allah'a ibadet etmek ve günahlardan tövbe etmek, ruh ve canlarını dış ve iç kirliliklerden arındırarak gerçek fıtratlarına geri dönmeyi başarmışlar. Bu manevi geri dönüşte oruçlu insanın tüm aza ve organları onun ruhu ile birlikte günahlardan arınarak maneviyata daha çok önem vererek çalışırlar.
Onun gözleri hedefsizce etrafa bakınmaz. Onun gözleri hakkı görmek ve tanımak için bir araç olur. Kulakları fıtrata göre çalışır. Her sesi duymaz. Sadece hakkın sesini duyar. Dili boş yere konuşmaz. İçeriksiz laflar etmez ve haktan başka konuşmaz. Aslında gerçek oruçlu insan bir ay boyunca kendini yetiştirerek, ruh ve kalbini güçlendirip sağlamlaştırarak kendi ilahi fıtratına daha da yaklaşır. Ramazan bayramının gelişi ve fıtrata dönüşle tüm günler bayram olur. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Ramazan bayramı hutbesinde şöyle buyuruyor: "Günah işlemediğin gün senin bayram günündür."
Ramazan gittiği için de değil, günahlarımızın affedildiği için, büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilerde toplanınca Allahu Teala meleklere işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?" diye sorar. Melekler de ücretini almaktır derler. Allahu Teala da siz şahit olun ki Ramazan'daki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin. İzzet ve cemalim hakkı için istediklerinizi veririm buyurur.
Tahran Radyosu.
Mübarek Ramazan bayramının özelliklerinden biri ilahi şiarlardır. Allahu Ekber, La ilahe illallah velhamdülillah şiarı, bayram gününe özel bir hava ve görüntü veren bir sesleniştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ramazan ve Kurban Bayramı'nı La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Subhanallah şiarı ile süsleyin." Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan bayramında evden çıkar ve namaz yerine gidene kadar yüksek sesle La İlahe İllallah, Allahu Ekber şiarını tekrarlardı ve hatta hutbeler arasında, öncesinde ve sonrasında herkesin duyacağı yüksek sesle tekrarlardı. Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Rıza aleyhisselam da Ramazan bayramında çokça tekbir getirme hakkında şöyle buyuruyor. Tekbir yüce Allah'ı saygıyla anmak ve ona baş eğmektir ve dünyaların Allah'ının verdiği nimetleri ve hidayetlerini bir nevi şükrandır.
Ramazan bayramı namazında insanı içten güçlendiren ve ruhunu arındıran bazı surelerin tilaveti önemli dikkate alınmıştır. Birinci rekatta Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi A'la suresi okunur. Zira bu mübarek surede insanın yetiştirilmesi konusuna birçok önemli konular bulunuyor. Örneğin Yüce Allah 14 ve 15. ayetlerde şöyle buyuruyor.
Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
Bu ayetlerde insanın arınması ve yüce ihlas makamına ulaşması için bir uyarıdır. Bu yüzden tezkiye ederek Allah'ın anan ve zikreden kimse felah ve erdemliğe ulaşır.
İkinci rekatta Şems suresinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu surede de insanın kendisini yetiştirmesi ve içini temizleyerek sağlamlaştırılması mümkün olduğu mertebe önemli vurgulanıyor. Yüce Allah 9. ayetin sonunda şöyle bir yeminde bulunuyor. Andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Ramazan bayramı namazının birinci rekatında 5 kunut ve ikinci rekatında ise 4 kunut vardır. İtaat etmek ve boyun eğmek anlamında olan kunut, dua etmek, münacatta bulunmak ve Allah ile en içten dertleşmektir. Namaz kılan mümin, en mütevazı duygularla ellerini kaldırarak Allah'a itaat ettiğini dile getirerek Allah'tan her konuda ona hayır ve iyilik vermesini dileyerek şöyle diyor.
Allahümme ehlel kibriyâi vel azame ve ehlel cûde vel ceberûd ve ehlel affi vel rahme ve ehlel takba vel magfire es'eluke bi hakkı hâzel yevm ellezî جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
Ramazan bayramının güzel yanlarından biri de insanseverlik ve dostluk duygularının pekişmesidir. Müslümanlar bu muazzam bayramda infak ve ihsanda bulunarak maddi açıdan zor durumda olanlara yardım ediyorlar. Ramazan bayramında fitre zekatı vermek, mümin insanın Hak Teala'ya yapmış olduğu bir aylık ibadet ve semavi nimetlerden yararlanmanın şükrünü yerine getirmesidir. Yoksullara ve maddi açıdan sıkıntıda olanlara fitre zekatının verilmesi, Yüce Allah'ın nimetlerle dolu misafirlik ayında sosyal bağları pekiştirmeyi tamamlayan halkadır.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Orucu tamamlayan fitre zekatının ödenmesidir. Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Fıtır günü bayram kabul edildi ki Müslümanlar bir araya gelsinler ve nimetlerinden dolayı Allah'a baş eğsinler. Öyleyse bugün bayram günü, toplanma günü, fıtır günü ve zekat günüdür. Yüce Allah Müslümanların böyle bir günde toplanmalarını ve orada ona ibadet ederek saygı duymalarını sever.
Fıtır zekatı Cenab-ı Allah'ın kişiye ve velayeti altındaki kimselere lütfettiği hayat ve vücut nimetine karşı bir şükran olarak dindeki yerini almış bir ibadettir. Nitekim fıtır zekatının yoksullar hariç diğerlerine vacip olması için oruç tutmak şart değildir. Oruç tutamayan veya tutmayanlara da fıtır zekatı vermek vaciptir. Fıtır zekatı o yerin oruç ibadetini eda edebilen Müslümanların böyle bir ibadeti yapmaya muktedir kıldığı için Yüce Allah'a bir şükür manası da taşır.
Fıtır zekatı zekattan çok daha geniş bir çapta mükellefler tarafından yerine getirilir. Böylece imkan olan herkes Allah yolunda bir şeyler vermenin zevkine ulaşmakta ve toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha yakından görmekte ve anlamaktadır. Diğer taraftan yoksul kimselere de onurlarını koruyarak, el açarak istemek zorunda bırakılmadan yardım eli uzatılmış olmaktadır. Böylece aynı toplumda yaşayanlar arasında kardeşlik ve dostluk köprüleri daha da güçlenmektedir.
Fitre miktarı ise insanın alışılmış gıdası, örneğin buğday, hurma, kuru üzüm, pirinç, mısır veya benzeri gıdalara karşılık belirli bir miktar paradır. Genelde fitre miktarı bayramdan önceki son gece yani Ramazan ayının son gününde güneş batmadan bir kenara bırakılır ve Ramazan bayram günü öğlene kadar ödenir.
Sohbetimizin sonunda Yüce Allah'ın lütuf ve keremine sığınarak ellerimizi sahife-i seccadiyeden bir dua ile açıyor ve şöyle diyoruz. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayın gitmesiyle başımıza gelen musibeti telafi et. Bayram ve iftar günümüzü bizim için mübarek eyle ve bu günü geçirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici, günahı en çok silici gün kıl.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı parsuli.ir'den takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@davlis.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ramazan bayramınız mübarek olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum, seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerinde yaş dolu gördüm ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeye verdiği onca öneme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.